Ayrım 12.
Anlayacağınız ay yüzeyinin gerçek görünüşünü, hakiki rengini günün birinde saptamanın ilkece mümkün olacağı umudunu hala korumaktayız korumasına. Ama buna doğru rengi nasıl belirleyeceğimiz, nasıl tanımlayacağımız konusunda hala bir fikrimiz bulunmadığını gerçeğini de ekleyelim. Öyle ya, hangi fotoğraf filmi bize doğru rengi sunacaktır? Önünde herhangi bir koruyucu olmazsa, aya bakması düşünülemeyecek olan insan gözünün önüne konacak hangi filtre, hangi süzme mekanizması, söz konusu rengi hiç bozmadan, nasılsa öyle, gözümüze ve algımıza ulaştırabilecektir? Diyeceksiniz ki, boşuna çırpınmak niçin? Bütün bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek için yapılacak tek bir şey var. Aydan dünyaya hiç mi taş getirilmedi? Ama işte bu akla ilk gelen ve akla en yatkın çözümünde bir çözüm olmadığı ve bu konuda sandığımızdan çok daha temel ve üstesinden gelinmesi neredeyse olanaksız gibi görünen bir sorunla karşı karşıya bulunduğumuzu o taşlardan birine baktığımızda anlamakta gecikmeyiz. Evet, aydan getirilmiş taşların incelenmesiyle ulaşmayı umduğumuz varsayımsal çözümün bir işe yaramayacağını atmosfere ilişkin açıklamalarımızı anımsadığımız anda kavramakta gecikmeyiz. Gözümüze hiçbir koruyucu aracı koymadan ay taşını çıplak gözle görüyor olsak bile bu kez de onu yeryüzü atmosferinin oluşturduğu ışık süzgecinden nasibini almış bir güneşin ışığı altında görme zorunluluğundan kurtulamayız. Anlayacağınız taşı ayda içinde bulunmuş olduğu ortamdan temelde farklı bir ortamda inceleme durumunda kalırız. Atmosferin belli dalga boylarını nasıl yuttuğunu daha önce söylemiştik. Bu belli başlı ışınların elimizdeki ay taşına dünya yüzünde ulaşamaması anlamına gelir. Oysa aynı dalga uzunlukları yani renkler ayda herhangi bir engel tanımaksızın taşı bulup ondan yansıyacak, kısacası taşın rengini dış görünüşünü oluşturacaklar, daha doğrusu belirleyeceklerdir. Kısa kesmeye çalışarak şöyle bir saptama yapalım. Önümüzdeki sorunu tutarlı bir mantık yürütme ile sonuna kadar götürürsek, başta hiç de ummadığımız şu sonuca varmak zorunda kalırız. Bir ay taşının gerçek, doğru renginin ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu olanaksızlığın en son nedenlerinden biri, gözlerimizin evrimlerini gerçekleştirdikleri o yüzlerce milyon yıl boyunca, var olan ışık koşullarına olabilecek en iyi düzeyde uyum sağlamış olmalarıdır. İşte bu en iyi düzeyde sağlanmış uyum, gözlerin yeryüzü koşullarına aynı zamanda sımsıkı bağlı kalarak algılama olanaklarının sınırlarını bu koşullara göre belirlemeleri anlamına gelmektedir. Bu da gözlerimizin bize sadece ve sadece yeryüzü koşullarında ve onlarla birlikte geçerli olan görüntüler sundukları anlamına gelir. Kendi olanaklarımızla gerçekleştireceğimiz küçük bir deney, bize bu sorunun irdelenmesinde biraz daha yardımcı olabilir. Beyin ve gözler, görülebilir ışığın değişik uzunluktaki elektromanyetik dalgalarını algılarımıza yani renk yaşantımıza sunmak üzere görüntü diline çevirirken, karşılaştırmada dayanak olan renkler tayfı bile her iki göz için tıpatıp birbirinin aynısı değildir. Yeterince aydınlanmış bir ortamda, bembeyaz bir kağıda önce bir gözünüzle sonra öteki gözünüzle baktığınızda aynı kağıdı farklı renk tonlarında algıladığınızı yani gördüğünüzü fark edersiniz. Diyelim ki sağ göz biraz daha pembemsi, sol göz biraz daha mavimsi görecektir kağıdı ya da beyaz. Oturup hangi gözümüzden aldığımız bilginin daha doğru olduğunu düşünmek boşunadır. Çünkü aslında renk diye nitelendirdiğimiz olgu, özellikle de beyazlık olgusu, gerçekte doğada değil, bizim algılarımızda temel bir olgudur. İsterseniz renkler ve beyazlık, kavram olarak sadece bizim algılarımızın ürünüdür de diyebiliriz. Gökkuşağından bildiğimiz tüm renklerin birleşerek gözümüze beyaz izlenimi sunmalarının nedeni, gözümüzün belli bir kurnazlığıyla açıklanabilir. Evrimi boyunca, güneş ışığının koşulları altında gelişen göz, güneş ışığının bizim atmosferimizin koşulları altında meydana getirdiği aydınlığı renk yönünden nötr, bir tür renksiz saymış, bunu renksiz bir ortalama olarak yorumlamaya karar vermiştir. Biz buna göz kendisine öteki renkleri belirleyebilme kolaylığı bakımından bir sıfır başlangıç noktası koymuştur da diyebiliriz. Biyolojik yönden bakıldığında çok işe yarar bir gelişmedir bu. Bu sıfır noktasından, yani gözün ortalama aydınlık olarak saptadığı bir nötr noktadan itibaren her sapma, bir başka renk, beyazdan farklı bir renk olarak algılanacaktır artık. Ortamda, çevrede, beyazdan farklı bir şeylerin varlığı, görme algımız için renktir de diyebiliriz. Ama sorun da burada boy gösterir. Çevre koşulları aynı kaldığı sürece, yani atmosfer aynı atmosfer olduğu sürece, gözün öteki renkleri çıkarabilmek için karşılaştırma noktası olarak seçtiği bu sıfır noktasının, bu beyazın işlevi de sürer. Gel gelelim, güneş aynı güneşte olsa, ay yüzeyinde daha önce açıkladığımız nedenlerden ötürü durum birden değişmektedir. Yeryüzü atmosferinin filtresinden süzülerek ya da süzülmeyerek, o tanıdığımız tarihsel ve rastlantısal ışığın demetlerini, başka deyişle renk bileşimini oluşturan ışık, ay yüzeyinde farklı koşullarla karşılaştığı anda bizim optik algılama sistemimiz de iflas etmektedir. Sistemin bir kıyaslama noktası olarak belirlediği beyaz sıfır noktası da bir işe yaramaz durumda kalmaktadır. Renkleri algılamamız sırasında etkin olan tüm duygusal ve estetik değerlendirme mekanizmalarını harekete geçiren tepkiler ile yukarıdaki etmenleri birleştirdiğimizde ortaya renk dünyamız, renk yaşantımız çıkmaktadır ve bu yaşantı dolaylı yoldan da olsa yeryüzü atmosferinin tamamen kendine özgü ve başka herhangi bir yerde bulunmayan tipik özelliklerini de yansıtmaktadır. Şöyle de diyebiliriz, görme yeteneğimiz güneş ışığının kendine özgü spektral, renksel bileşimi ve atmosferin filtreleme etkisi sonucu yeryüzüne egemen olan ışık koşullarının damgasını yemiştir. İşte şimdi bir kez daha ay taşının rengi sorununa geri dönecek olursak artık bir adım daha öteye geçme olanağımız bulunmaktadır. Biz bir ay taşının gerçek renginin ne olduğunu hiçbir zaman öğrenememekle kalmayacağız. Bu örnekten çıkan sonuçlar sadece yeryüzü koşullarında geçerli olmaktan da öteye, yeryüzünde de etkili olduklarına göre üstüne üstlük gerçekte kendi rengimizin ne olduğunu bile bilemeyeceğiz. Bilip bilemeyeceğimiz tek gerçek, parlaklığın en üst değeri, ışık spektrumunun sarı alanına düşen ve atmosferin filtresinden geçerek ortalığı aydınlatan 150 milyon kilometre uzaklıktaki G2V spektral tipindeki bir sabit yıldızın, Güneş'in, ışığı altında bir görünümümüz olduğudur. İkinci bölüm. Hayatın oluşumu. 1. Hayat gökten mi indi? Yeryüzündeki bütün hayat biçimlerinin gök kökenli olabileceği tezi tartışılmaya değer bir anlayışın ürünüdür. Elbette bunu söylerken, yeryüzünde hayatın ortaya çıkışını herhangi doğaüstü ya da fizik ötesi etmenlerin varlığıyla açıklama girişimlerini kastetmemekteyiz. Yeryüzündeki hayatın kökeni başka gezegenlerde bulunan yaşam biçimlerinin bir uzantısını oluşturmuş olabileceği düşüncesi ciddi bir olasılık kabul edilerek, Amerikan Uzay Araştırmaları Kurumu, NASA tarafından birkaç yıldan bu yana ciddi bir biçimde araştırılmaktadır. Burada hemen yeri gelmişken, bir başka yanlış anlaşılma olasılığının da önünü kesmemiz gerekiyor. Hayatın başlangıcının uzayda olabileceği olasılığından söz ederken, nasıl herhangi fizik ötesi ya da doğaüstü bir etmeni kastetmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyorsak, Charo gibi kurnaz bir bestseller üreticisinin ya da onun düşüncelerini aşırarak ünlenen, ondan daha da açık göz Dönike'nin hayal ürünü tezleri üzerinde durmayı da hiç düşünmüyoruz. İlk atalarımızın, tarihin başlangıcındaki bir zaman noktasında uzaydan gelmiş ziyaretçilerle çiftleşmiş oldukları kuramı, bir eğlence romanı konusu olarak belki biçilmiş kaftandır. Ama bu türden saçmalıkları bilimsel bir inceleme içinde ciddiye almak olanak dışıdır. Böyle bir kuramın iler yutar bir yanı olmadığını bize hemen ilk ağızda kanıtlayan onca biyolojik etmeni bir an için unutsak bile, hayatın başlangıcını bu anlamda uzaydan gelmiş varlıklarda aramanın bu kitapta yanıtlamaya çalışacağımız hayat nasıl ortaya çıktı sorusuna en ufak bir katkı sağlayamayacağı ortadadır. Çünkü söz konusu kuramlar hayatın nasıl başladığını açıklamamakta, daha doğrusu hayatı açıklayabilmek için şu ya da bu biçimde herhangi bir ilk insanın varlığını ön koşul olarak almaktadırlar. Bu da değindiğimiz soru çerçevesinde havanda su dövmekten öteye bir anlam taşımamaktadır. Hayatın gökten, daha doğrusu uzayın derinliklerinden gelmiş olabileceği düşüncesi bundan 20-25 yıl önce Amerikalı mikrobiyolojicilerin uzay balonları ve araştırma roketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri deney ve incelemelerin ardından ansızın güncelleşti. Araştırmaları destekleyen kuruluş, gerçekleştirdiği uzay araştırmaları sonucunda mikropları ya da mikroorganizmaları dünyamızdan uzaya taşıyarak uzayda gezegenler arası bir kirlenmeye yol açma durumunda bundan sorumlu tutulabilecek NASA'ydı. Gezegenler arası mikroorganizmaların uzayın bir ucundan öteki ucuna taşınması durumunda ortaya çıkabilecek tehlike iki yönlüdür. Bir başka gök cismi üzerinde, diyelim ki Mars'ta, görevini yerine getirdikten sonra gezegenimize geri dönen bir roket ya da sondaj aracı, orada o gezegene özgü hayat biçimlerinin, bizdekinden değişik türde mikroorganizmaların var olmaları durumunda ancak mikroskop yardımıyla görebileceğimiz bu mikroorganizmaları dünyamıza ister istemez taşıyabilir. Bu mikroorganizmaların dünyamızda herhangi bulaşıcı hastalığa yol açmaları olasılığı çok azdır. Yeryüzündeki hayat biçimlerinin uzayın herhangi bir köşesinden taşınmış başka hayat biçimlerini temsil eden organizmaların bulaşmasıyla hastalanma olasılığının çok az olması, az önce Dönike'nin kuramından söz ederken, atalarımızın uzay kökenli yaratıklarla çiftleşerek hayatı geliştirmelerinin olanaksızlığını dayandırdığımız aynı nedenin bir başka sonucudur. Çeşitli gezegenlerde yaşayan ırkların önlerindeki zaman ve mekansal uzaklığı aşmaları halinde birbirleriyle çiftleşmelerinin başka bir engeli yokmuş gibi saçma bir düşünce, biyoloji yasalarının gerçekliği karşısında gerilemek zorundadır. Biyolojinin evrensel yasaları, herhangi yabancı bir organizmanın kendisine yabancı bitkisel ya da hayvansal herhangi bir organizma içinde tutunabilme ve üreyip çoğalabilme şansının sıfır olmasa bile çok az olduğunu göstermektedir. Zaten bu küçük olasılık bile ortalığı amansız bir biçimde kırıp geçirebilecek bir enfeksiyonun da meydanı boş bulması sonucunu doğuracaktır. Her neyse, mikroorganizmalar dışında, daha doğrusu insanların söz konusu olduğu gelişmiş yaşam biçimleri açısından tamamen olanaksız olan böyle bir birleşme, yabancı ırkın türleri arasında çiftleşme, mikroorganizmalar düzeyinde hatta olağanüstü uyum sağlama ve kendini hızla değiştirip bulunduğu ortama ayak uydurma yeteneği tartışılmaz virüsler düzleminde bile olağanüstü küçük bir olasılık olarak görünmektedir. Ama işte olasılığın çok küçük olması hiç bulunmadığı anlamına gelmez. Anlayacağınız tehlike ne kadar küçük bir olasılık gibi görünürse görünsün, sonuçları çok büyük olacağından sorumluların onu çok ciddiye almaları gerekir. Çünkü dünya dışından gelebilecek herhangi bir organizma tohumunun yol açabileceği hastalığın olası sonuçları tek kelimeyle dehşet verici olacaktır. Bugün biyolojik ortamda sayısız hastalık bulaştırıcı organizma cirit atmaktadır. Buna karşın gelişmiş organizmaların dünyada hala varlıklarını sürdürebilmeleri, bunların çok eski zamanlardan başlayarak bağışıklık tepkileri gösterme yeteneğine kavuşmuş, başka deyişle savunma mekanizmaları geliştirebilmiş olmalarıyla mümkün olmaktadır. Bu mekanizmalar sayesinde bütün gelişmiş organizmalar akla gelebilecek her türlü mikroba karşı kendilerini koruyabilmektedirler. Oysa bir an için yeryüzünde tutunabildiğini varsaydığımız bir virüsün içine yerleşebileceği yeryüzü koşullarına göre yapılaşmış herhangi bir organik sistem bu davetsiz misafiri ağırlamakla kalmayacak, ona eli kolu bağlı, çaresiz bir besin ve yaşama ortamı sunacaktır. Bu çok küçük ama sıfır olmayan olasılığın gerçekleşmesi halinde orta çağı kasıp kavuran veba ve kolera gibi salgınlar bile bu gezegen dışı virüsün yol açacağı olası salgın yanında çocuk oyuncağı kalacaklardır. İşte bu neredeyse olanaksızlık sınırındaki olabilirlik bilindiği gibi NASA yetkililerini iyice tedirgin etmeye yetmiş, örneğin ayda canlı organizmaların yaşayabilme olanağının hemen hemen hiç bulunmamasına karşın oradan geri dönen astronotlar daha ilk uçuştan sonra haftalarca karantinada gözetim altında tutulmuşlardır. Öngörülen Mars uçuşlarında bu uygulamanın çok daha kesin ve tavizsiz gerçekleşeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Gelelim olayın ikinci yönüne, yani tersine. Gezegenler arasında canlı organizmaların oradan oraya sürüklenmesiyle doğabilecek tehlike sadece dünyaya mikroorganizmaların bulaştırılmasıyla sınırlı değildir. Uzaydaki hayatın doğuşuna elverişli ortamların dünyadan gidecek uzay araçlarıyla kirletilmesi, başka deyişle bu ortamlara mikrop bulaştırılması tehlikesi en az birincisi kadar büyük bir tehlikedir. Üstelik bizim dünyamıza mikroorganizmaların taşınma tehlikesi, başka uzay nesnelerinde hayatın varlığı konusunda kesin bir şey bilmememizden ötürü hep bir olabilirlik özelliği taşırken, dünyamızda hayat olduğu kesin olduğuna göre buradan başka yerlere mikroorganizma göçü sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeleri ciddiye almak gerekir. Tehlikenin boyutlarını tahmin edemiyoruz ama büyüklüğünden emin olabiliriz. Bilemeyeceğimiz tek şey, incelemeler yapmak üzere uzay sondaj araçlarını ya da doğrudan insanı indirdiğimiz yerlerde oralara özgü, bize yabancı hayat biçimlerinin ortaya çıkıp çıkmamış olduğudur. Eğer buralarda şu ya da bu biçimde hayatın varlığı söz konusuysa, uzay araçlarıyla görünmeden yolculuk edecek davetsiz misafirlerin buralara ulaşmaları halinde oradaki hayatı ölümcül biçimde etkilemeleri söz konusudur. Tıpkı tersi yönde yolculuk etme olasılığı bulunan bir organizmanın bizdeki hayat biçimlerini tehdit etmesi ve etkilemesi gibi. İşte sözünü ettiğimiz bu tehlikeyi de kimsenin hafife almaması gerekir. Tehlikenin bizim gezegenimiz için söz konusu olmadığını düşünüp umarsamaz tavır takınabilecek kimseler, bu yoldan başka ortamlardaki hayat biçimlerine ulaştırabileceğimiz mikroorganizmaların, önümüzdeki gelecekte nice zahmetlere katlanarak araştıracağımız bu yaşam biçimlerini, böylelikle onlarla daha ilk tanıştığımız andan itibaren yok edebileceği gerçeğini gözden kaçırmaktadırlar. Bırakalım üzerinde belli canlı biçimlerinin çoktan ortaya çıkmış olma olasılığı bulunan gezegenleri, üzerinde hayat adına henüz hiçbir belirtinin bulunmadığından emin olduğumuz gezegenleri araştırırken de kullanacağımız uzay gemilerinin ve aygıtların özenle her türlü mikroorganizmadan arındırılmış olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunu söylerken ne kastettiğimizi belirtmek için dikkatleri bir kez daha komşu gezegen Venüs'e çekmek ve bu gezegenin bizimkiyle karşılaştırıldığında şu anda hayatın gelişmesi bakımından tıpkı bir zamanlar bizi gezegenimiz gibi bir tür hayatın embriyo aşamasından geçtiğini anımsatmak yararlı olacaktır. Canlıların ortaya çıkmasından önceki prebiyotik, hayat öncesi, aşamada bulunan bir gezegenin incelenmesi, gerek bilim gerekse bizim kendi kendimizi tanıyıp öğrenebilmemiz açısından paha biçilmez bir değer taşımaktadır. Böyle bir inceleme, giderek gelişmenin herhangi bir aşamasında hayatı ortaya çıkaracak koşulları, milyonlarca yıl sürse de adım adım ve somut bir biçimde tanımamıza ve organik olmayan bir evrede hayatın ortaya çıkacağı organik evreye kadar sürecek bir gelişmeyi izlememize olanak verecektir. Böyle bir gelişmenin hangi noktalarda ve aşamalarda burada yeryüzünde gerçekleşmiş gelişmenin rotasından ayrılıp kendine özgü farklı yollara girebileceğini bize göstermesi bakımından da eşsiz bir olanak elde etmiş olacağız. Gelişmenin hangi adımlarının zorunlu ve atlanmaz olduklarını, hangilerinin ise rastlantısal, başka deyişle zamanla koşullanmış, geçici adımlar olduklarını belirleyeceğiz. İnsanı heyecandan boğacak sorulardır bunlar. Bunların yanıtları bir bir gelmeye başlayınca, hayatın gelişmesinin yeryüzünde bürünmüş olduğu ve bizim hayat kavramı altında algıladığımız ve tanıdığımız, o bilinen biçimlerden nereye kadar sapabilme şansı taşımış olduğunu bize gösterecek dayanaklar da edinebileceğiz. Oysa yeryüzü kökenli tek bir tohumun bile Venüs'e ulaşması halinde bütün bu soluk kesici sorular ve onlara getirilebilecek yürek hoplatıcı yanıtlar tüm anlamını kaybedebileceklerdir. Gerçekten de Venüs'te her türlü hayatın ön basamağı olan peribiyotik aşamada bulunan bir ortam gelişmekte ise, başka deyişle canlılığa doğru ilerleyen ama henüz kendi kendilerini üretip çoğaltma yeteneğini kazanmamış Venüs organizmalarının kendileri ya da bunların yapı taşlarını oluşturan büyük moleküller gelişim içindeki yerlerini almışlarsa, dünya kökenli bir organizma gerek beslenme gerekse çoğalma bakımından kendisiyle rekabet edebilecek başka bir organik sistemin bulunmadığı bir ortamda istediği gibi at oynatabilecektir. Gerçi orada da her şeye karşın eninde sonunda hayat ortaya çıkacak, hatta milyonlarca yıl sonra gelişmiş organik sistemler ve bunların oluşturdukları hayat biçimleri boy gösterecektir. Ama işte bu olasıl hayatın kökeni, varsayımsal uzay aracının sürüklediği ve dünyaya özgü bir organizma olarak buradaki hayat biçimlerinin bütün temel niteliklerini temsil eden bir tohumun oluşturacağı kesindir. Bunun tek bir sonucu olacaktır. Bu durumda Venüs'te ileride doğacak hayat, Venüs'e egemen doğal ortamın koşullarına ister istemez boyun eğmiş ve bu koşullara uyum sağlamış bir yeryüzü organizmasının oraya özgü özel bir hayat biçiminden başka bir şey olmayacaktır. Gerçi bu da son derece ilginç bir gelişme sayılabilir. Ama daha önce ortaya attığımız sorulara yanıt alabilmek için insanoğlunun bu güneş sistemini terk ederek başka bir güneş sistemleri içinde Venüs'tekine benzer bir ortam bulacağı güne kadar beklemek zorunda kalacağı da kesindir. O da sistemimizi terk edecek teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmiş olması koşuluyla elbette. Venüs yüzeyinin dünyadan gidebilecek organizmalarla kirlenmesini önlemenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirtirken, kuşkusuz yalnızca bilimsel kaygılarla hareket etmemekteyiz ve gene daha başka kaygılarla aynı endişeleri paylaşan insanların bulunduğunu ummak da hakkımızdır. Yeryüzündekinden farklı olacak gelecekteki bir olası yaşam biçiminin gelişmesini ve evrimini daha başlangıç aşamasında engelleyip yolu tıkamak ya da tersine bu olası gelişmenin önünü açmak konusundaki tavır bizi ahlaksal bir sorumlulukla da baş başa bırakır. Bugüne kadar en az iki uzay inceleme aygıtının yeryüzünden kalkıp Venüs'e inmiş olduğu gerçeğini göz önünde tutacak olursak endişelenmemek de elden gelmemektedir. Çünkü şu ana kadar edindiğimiz bilgilerin ışığında herhangi bir uzay sondaj aygıtının ya da uzay gemisinin gerçek anlamda steril, yani her türlü canlı organizmadan arındırılmış bir biçimde yeryüzünü terk etme olasılığı oldukça düşüktür. Gerek Amerikalılar gerekse Ruslar bu nedenlerle uzaya fırlattıkları nesneleri her uçuştan önce akla gelebilecek en kılı kırk yaran özenle dezenfekte edip durmaktadırlar. Hele Amerikalılar uzay gemilerinin araştırmalarda kullanılmaya başlandığı o ilk yıllarda bu özeni öylesine abartmışlardı ki en azından ilk Amerikan uzay denemelerinde ortaya çıkan kimi aksaklıkları ve bunlara bağlı başarısızlıkları aygıtların elektronik aksamının kimi parçalarını uçuş öncesinde ısıyla sterilize etme alışkanlıklarından ötürü bu parçaların hasar görmüş olmalarına bağlayanların sayısı az değildi. Aradan geçen süre içinde bu başlangıç zaafları giderildi. Hem Amerikan hem de Rus uzay araçlarının Cape Kennedy'den ya da Baikonur'dan hareket etmeden önce kesin mikropsuz her türlü organizmadan arınmış olduklarını kabul edebiliriz ama bunların uzaya fırlatıldıktan ve kozmik hedeflere doğru yol almaya başladıktan sonra da bu özelliklerini koruyup koruyamadıkları ayrı bir sorundur. Hedeflerine ulaşmadan önce bütün uzay araçlarının atmosferden geçmek zorunda olduklarını biliyoruz. Ama işte atmosfer gibi bir ortamın mikroorganizmalardan tamamen arınmış olduğunu söylemek mümkün değildir.